Merhabalar.
Merhaba efendim. Yani insanızdan yeni bir bölümden herkese merhaba. Ben Ezgi.
Ben Nurdan.
Evet. Bugünkü konumuz neydi? Ay sizin sorularınız potpourri.
Evet. Bizim Instagram hesabımız var. Yani nokta insanız hesabı.
Kaç kişi takip ediyor Nurdan hocam ya? Az kişi.
Vallahi yüzü geçtik ya.
Ha öyle mi?
Güzel takipçimiz var.
Really?
Güzel. Yani evet. Bilmiyorum kime göre güzel ama bize göre güzel.
Bize göre güzel. Tamam takip edin. Biz oradan bir anket yapmıştık böyle konu önerileriniz diye.
Evet.
Onlar geldi. Bayağı da oldu ama ancak çekebiliyoruz. Şimdi oradaki gelen cevapları bir böyle bir
soruları bir cevaplayacağız. Evet.
Potpourri'ye. Potpourri dedik. Ben de niye taktım potpourri'ye?
Potpourri mi?
İşte karışık yani. Ortaya karışık yapacağız.
Evet.
Evet. Tak tak böyle soruları soracağız, cevaplayacağız. Soruları soracağız, cevaplayacağız.
Evet. Şimdi gelen soruları bir hatırlayalım.
Evet.
Önce ilk soruyu bir okumak istiyorum ben Ezgi Hocam.
Buyurun.
Sen de cevaplarsan seviniriz. Bu çünkü daha çok senin ilgi alanın bir konu. Lacan'ın bakış açısı doğru mu? İnsan elde edince ilgi azalır mı diye bir soru gelmiş.
Evet. Şimdi bu Lacan amcamız bayağı böyle ağır, derin bir amca. Tamam mı? Yani çok anlaşılması da zor bir analist. Kitaplarının ve dilin. Çünkü dil üzerine çalışıyor zaten. Şimdi ben
dil bilimci mi?
Şöyle yok. Psikiyatrist ve terapist ama dil üzerine daha çok çalışıyor. Şimdi o diyor ki yani biz benliğimizi işte dil üzerinden şekillendiririz. Her kültür dil üzerinden şekillenir. İşte çocuk bu şekilde hayatı öğrenir falan. Aslında işin özü hani kavuşunca aşk biter mi? diye geliyor mevzu.
Biter mi?
Şöyle şimdi Lacan diyor ki bir dil önemli onun için. Bir öteki dediğimiz diğer kişiler yani benliğimizin dışındaki. Bir de arzu. Arzu üzerine çok çalışıyor. Ama buradaki sadece cinsel bir arzu değil. Arzulanan herhangi bir şey. Yani bunu tüketime bağlarsak eğer diyor ki arzulanan şey aslında bir fantazidir. Yani kişinin kafasındaki simgesel, imgesel bir şeydir. Yani aslında şudur. Yeni bir pantolon alacağım. Bu fonksiyonel değil. İçinde nasıl hissedeceğimi hayal ediyorum. Zaten o hayal beni oraya götürüyor. Yani maviden bir kot almak istiyorum. Çünkü Kıvanç gibi yakışıklı olmak istiyorum. Serenay kadar seksi durmak istiyorum. Yani hayalim o. Gerçekler öyle olmayabilir. Ama diyor ki arzu seni ona yönlendiriyor. Ama gerçekten de o kotu alıp giydiğinde o kafandaki imaj aslında yıkıldığı için, fanteziye ulaştığın için bitiyor. Lacan'ın da söylediği
bunu söylüyor.
Aslında evet alışverişle ilgili değil tabii ki ama biz bunu buradan buraya
elde ettiğin her şey için aslında. Evet, gerçekten aynen. O zaman insan elde edince ilgi azalıyor. Öyle mi?
Onun iddiasına göre evet. Çünkü diyor ki arzulanan şey simgeseldir, imgeseldir, işte fantazidir.
Bu kaçan kovalanır da bu.
Hayalinde çünkü çok onu büyütüyorsun ya. Yani
evet.
Aşık olunca da öyle yani. Karşıdaki kişiyi çok gözünde büyütüyorsun. Evet. Ama kavuşunca
bir bakıyorsun ki hayalindeki gibi
hani
değilmiş.
Hani gene aşıkken, gene sevgiliyken gene iyi. Hele bir de evlenince. Allah'ım diyorsun ben bununla ne yapacağım?
Ay çocukta da öyle değil mi? Dışarıdan bakınca böyle ay çok poncik çok tatlı ama yapınca öyle olmuyor.
Beni yakar bir şey. Dişi seni beni.
Evet insan elde edince bitiyor arkadaşlar. Evet. O yüzden tüketim çılgınlığını da buradan hemen bağlayabiliriz. Çünkü bir sonraki sorumuz.
Evet.
Alışveriş çılgınlığını nasıl dur derim?
Evet nasıl deriz? Hadi bakalım.
İşte bak Lacan abimiz söylemiş yani. Hayır şöyle yani hakikaten. Biz o hayalimizdeki olayı gerçekleştirmek için de aynı zamanda tüketim yapıyoruz ya. İşte o yüzden bu kadar da çılgınca demek ki tüketmemek lazım abicim. Evet. Sen sonuçta hayalindeki şey bir süre sonra yok olacak yani. Evet. Hani o senin umduğun gibi çıkmayacak ya da elde ettiğin zaman zaten bir değeri kalmayacak. O yüzden de bu kadar da alışveriş çılgınlığı olmaması lazım. Mesela teknolojik ürünler özellikle. Şimdi görüyorum mesela ben bazı insanlarda. İşte diyor ki şu çıkmış şunu da alayım. İşte bu yenisi çıkmış bu versiyona da geçeyim. İşte bilmem neyin bir üst modeli olmuş onu da alayım. Yani tamam al güzel ama çok kısa ki bunun etkisi. Yani bir süre maalesef. Sonra zaten o senin için çok sıradan bir şey oluyor. Yani her şey için mi geçerli? En lüks arabayı bile alsan bir süre sonra çok standart hale geliyor.
Yani ihtiyaçlarımızı alıp liste yapıp işte sonra o listeyi gerçekten pek aşmam. Bir de benim şöyle bir yöntemim var ne dersin? Mesela işte diyorum ya wow bu pantolonu alırsam of çok işte güzel olacağım falan. Hmm. Sonra diyorum ki ya Ezgi olamayacaksın. Bak onu giyen Serenay. Bir Serenay'a bak bir kendine bak diyorum. Sorayım ki
ya bir şey almayayım. Söyleyeceğim bu kadar da niye kendine yani, gömüyorsun yani, ya? Belki hayır, Serenay'dan daha güzel olacaksın.
Hayır yani. Ama o kıyafet için. Şimdi başka aha. Şeyi ben daha iyi taşıyabilirim. Ama hı-hı. Atıyorum elbise tamam mı? Hı-hı. İşte bir tane elbise ya da bir pantolon neyse hı-hı. Yani o. Hı-hı. Diyorum ki bak benim işte bu vücut yapıma uygun değil. Hı-hı. Başka hı-hı. Bir şey ben giysem Serenay'a onda sarım. O ayrı. Serenay'a niye taktın?
Serenay'a kıyım. Hani şeyimiz o. Ne?
Evet ya.
Şeyimiz, idolümüz o.
Yani değil aslında ama bilmiyorum. Şimdi değil ama. Bire, çok fazla dizi izlemek şeyine bürünmeyeyim yani. Ne bileyim bu ara böyle bir aklıma geldi. Buradan kendisine selamlarımızı sevgili Serenay Sarıkaya'ya sevgilerimizi iletiyoruz. Ailecek beğeniyoruz diye.
Ailecek beğeniyoruz diyorsun evet, peki. Evet,
üçüncü soruya geçelim mi?
Geçiyorum. Bedavanın etkisi. Bedavanın etkisi nedir?
Ha, şimdi bedavanın etkisi. Bir tane çok güzel bir kitap var. Öncelikle onu önereyim. Dan Ariely diye. Nasıl okuyabilemiyorum yazarım. Akıl dışı ama öngörülebilir diye bir tane kitabı var. Benim de çok eskiden aldığım bir kitap.
Ne orada kitabın adı? Akıl dışı.
Akıl dışı ama öngörülebilir. Yani tüketimimiz. Akıl dışı aslında. Hani ilk bölümde de söylemiştik. Çok evet. Rasyonel kararlar vermiyoruz alışveriş yaparken. Ama aslında diyor ki öngörülebilir. Burada da işte bazı bölümlerinde bu kitabın şey anlatıyor. Bu profesör zaten bu konu üzerine hep çalışıyor. Çok da tatlı bir adam. Kararlarımızı biçimlendiren gizli kuvvetler. TED konuşmaları var. YouTube'da bir sürü videoları var.
Özetle bakalım bize.
Şimdi burada diyor ki işte bir şey bedavaysa ya da ucuzsa, indirimliyse biz ona doğru böyle bir çekiliyoruz.
Mail ediyoruz.
Ama tek bir taktik var aslında. Mesela bir şeyi markette işte ya da restoranda bir yemekte olabilir. Bu satmak için ne yapıyorlar? Bir tane en pahalı ürün oluyor. Yanında bir tane ikinci ürün, bir tane de çok ucuz ürün. Şimdi dolayısıyla herkes diyor ki bu çok ucuz olan kesin çok dandiktir. Kötüdür,
evet.
Çok pahalı olanı da zaten alayım, alamam. Onun bir altını alayım. Ama zaten mağazanın ya da restoranın sana satmak istediği şey oydur.
Odur.
O yüzden sana işte hataya düşüp onu alıyorsun.
Evet.
Ya da işte bir şeyin yanında böyle bir bedava ödül işte hediye bir şey verince o bizi çok etkiliyor.
Evet.
Bu bedavanın etkisini ve bu indirimlerin, bindirimlerin işte alışveriş yaparken aldığımız kararların çok güzel böyle deneyler var kitapta. Okumanızı öneriyorum.
Ama bu bedavanın etkisi çok yüksek ya. Evet, hakikaten öyle. Yani saçma sapan şeylerin bile hani böyle bedava yanında veriliyor diye almak. Yani bir tane örnek vereceğim. Şimdi Sephora'yı biliyorsun. Evet. Çok yani ünlü bir zincir ve pahalı yani hani. Makyaj malzemeleri işte parfümler vesaire. Normalde aynı parfüm mesela başka bir parfümeriden aldığında daha ucuz fiyatı alabiliyorsun. Ama diyorlar ki bizimki işte kaliteli işte %100 orijinaldi bilmem neydi bir şeyler söyleyip hani daha pahalı satıyor. Neyse şimdi ben mesela Sephora girdiğimde direkt şu algıyla giriyorum. Diyorum ki şimdi benim şunları şunlara ihtiyacım var tamam bunları alacağım. Ama biraz daha fazla alayım çünkü kasada bana bedava şeyler veriyorlar. Böyle küçük küçük eşantiyon aldığın şeyin miktarına göre
onu çok
o eşantiyonlar artıyor.
Çok
ya. Ben böyle bekliyorum kasada bekçediği gibi böyle gözlerim içimde verecek acaba şimdi diye. Hatta bazen şey bile oluyor. Bak diyorum bu sefer çok alışveriş yaptım herhalde biraz fazla verirsin falan. Yani bedavanın etkisi bence çok yüksek ama dediğin gibi de çok da düşmemek lazım böyle şeylere.
Aynen öyle.
Güzel mesela. Güzel kandırıyorlar.
Böyle dükkana girmemek en güzel çözüm. Yani. Çünkü girince çıkamıyorsun. Girmemek evet. En güzeli.
Peki sonraki sorumuza geçelim.
Şöyle iş yaşamında öfke yönetimi diye bir soru gelmişti. Nasıl yönetebiliriz öfkemizi diye.
Evet.
Bu konuyla da ilgili biz birazcık konuştuk zaten başlamadan. Şimdi ben diyorum ki patrona sinirlenip Trendyol'a sarmayın. Sonra iş iştir arkadaşlar. Boş verin, takılmayın çok fazla. Çünkü evet. Yani öfke her yerde. Şimdi işte sinirlenince çünkü eve yansıyor. Evdekilere yazık yansıyor. Değil mi?
Yazık.
Yazık.
Evet.
Yapmayalım
evet. Bunu. Yani sonuçta şöyle bir şey var. İş yerinde hakikaten daha fazla baskılandığımız doğru. Hani bir şey kızsan da hani dile getiremiyorsun. Çünkü evet. Sonuçta günün sonunda bir şekilde işte yöneticim var, işte patronum var, her neyse. kendini tutmak zorunda kalıyorsun. O yüzden de aslında bu öfkeyi öfkelenmeden öncesinde yönetmek daha şey, yani öfkelenmemek belki daha kesin bir çözüm. Yoksa öbür türlü hakikaten orada baskıladığın şey başka yerde bir şekilde çıkıyor. Evet.
Tabii bu çok uzun konu yani. Lazım. Bunun da bir sürü yöntemleri vesaire, evet, çalışmaları
bu
var.
Bu böyle tek cümleyle özetlenecek, aynen, bir şey değil.
Aynen, uzun bir mevzu.
Daha sonra belki ayrı bir podcast çekilebilir bununla, aynen, alakalı.
Yes.
Evet, bir sonraki sorumuz.
Ezgi
Hocam. Gaslighting. Evet.
Gaslighting ile ilgili.
Psikolojide böyle, gaslighting. Evet.
Şimdi psikolojide tabii ki çok uzun bir konu. Bu da aslında yani ayrı bir podcast konusu olabilir. Ama biz böyle minik minik
ufak bir şeye verelim.
Bir şekilde evet anlatmak istedik size.
Evet.
Hemen
gaslighting ile alakalı bu arada çok fazla günümüzde şu an konular, evet, içerikler, evet, var. Evet. İşte filmlerde, dizilerde çok üstüne basılıyor, duruluyor. Gaslighting aslında biraz duygusal manipülasyon yani, aynen, özetlersek. Evet. Yani manipülatif kişi tarafından karşı tarafın ciddi anlamda manipülasyona maruz bırakılması ve kendi, yani karşı tarafın kendi fikirlerini, kendi duygularını dahi baskılayarak farklı bir fikri savunuyormuş gibi ona, evet, hissettiriyor olmak. Bu çok aslında çok ilerleyen vakalar için ciddi anlamda psikolojiyi bozan bir durum. Daha hani hafif olanları da var, daha ağır olanları da var. Bunlarla alakalı kitaplar da var bu arada, önerilebilecek. Gaslighting ile alakalı ilgilenen, evet, arkadaşlar okuyabilirler. Şimdi bunu tüketime nasıl uyarlayabiliriz, tabii ki o kısma bakmak lazım. Şimdi aslında manipülatif kişiler çok farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Farklı karşı tarafı ciddi anlamda baskılayabiliyorlar. Pazarlama kısmından bakacak olursak aslında pazarlamanın da bir kısmı manipülasyondan ibaret yani.
Seçimlerimizi, algı yönetimi ve kararlarımızı
etkiliyor, değiştiriyor, evet, yani. Sen aslında öyle düşünmüyor olsan bile bir anda diyorsun ki, aa bir dakika ya, bu benim için iyi bir şey, ben bunu almalıyım i̇şte diyebiliyorsun.
Kendinden şüphe ettiriyor yani.
Kendinden şüphe
kendim
ettiriyor.
Kendim muhakemenden şüphe ediyorsun ve, evet, acaba yanlış mı yapıyorum ya? Evet. Alsa mıydım acaba?
Evet. Diyorsun. Ya da işte böyle mi davransaydım diyebiliyoruz. O yüzden, evet, gaslighting aslında günümüzde sıkıntılı. Pazarlamacıların çok yoğun kullandığı bir şey. Evet. Ama manipülatör kişilerden uzak durmakta fayda var tabii ki. Peki, evet, sonraki sorumuz. Tüketimde kadınlar vs erkekler.
Evet ya, şu bizim versus'larımız artık böyle, evet, çok güzel oldu. İşte bekarlık, evlilik, ondan sonra öğrencilik, iş hayatı falan. Bu da kadınlar ve erkekler. Şimdi öncelikle cinsiyetçilik yapıyor arkadaşlar diyoruz. Ama tabii ki yani genel olarak kadınların ve erkeklerin algılarının farklı olması, becerilerinin farklı olması, yaşam tarzının, hayata bakışının birçok yerde farklı olmasından dolayı tabii ki seçimleri, tercihleri, işte kararları, alışveriş, tüketici davranışları da tabii ki farklı. Evet. Yani kim ne alıyor? Artık tabii bu şey değil yani. Ay, kadınlar gidip işte çamaşır, deterjan alıyor da erkekler tıraş bıçağı alıyor. Ya hani bu kadar basite indirgemek doğru değil. Yani. Dolayısıyla da hani bu beyin yapısının gelişmesi, artık bu işte modern hayatın farklılaşması dolayısıyla bence farklar aza indi.
Evet.
Yani erkekler, evet, de kadınlar kadar farklı türde alışveriş, evet, yapıyorlar. Kadınlar da erkekler kadar işte ne bileyim kendi alanı belki olmayan ya da olmadığını düşündüğümüz tüketim davranışlarında bulunuyorlar. Dolayısıyla da yani bu da aslında çok keyifli ayrı bir konu olabilir. Çok eğlenceli.
Ayrı bir versus yapılabilir bunun.
Ayrı bir, evet, bölüm yapabiliriz. çünkü bence yani evet eski hani çok stereotipik şeyler dışında birbirine çok yaklaştı bence bu tüketici,
evet,
davranışları.
Evet, katılıyorum.
Yes.
Peki son sorumuz.
Son. Büyük şehirde
komşuculuk. Yani komşuculuk bilmiyorum ya, hani çok gerekli mi o kısmında tartışmak lazım ama büyük şehirde komşuculuk yani kalmadı tabii artık komşuculuk çok fazla.
Apartmanda
da evet, evet, yani anca böyle işte çok yakın yaşlarda çocukların vardır da onlar bir şekilde buluşmuşlardır da sen de işte hani merhabalaşmışsındır, öyle bir, evet, ilişki gelişmiştir falan. Ama onun dışında artık çok komşuculuk yok. Hani yani Tabii ki komşuculuk olması, yani komşunun olması, güvenebileceğin bir insanın olması. Çünkü hani kapının öbür ucunda hemen tabii, bir güvenebileceğin bir insan olması çok büyük bir avantaj. Ama artık günümüzde kimse kimseye güvenmiyor. Babanın oğluna bile yani artık güvenmiyorsun.
Gidebilir misin?
Gidemezsin yani. Artık
şu an evet bir şey yok
maalesef. Ya bu arada hani bizim yok. Hala komşuculuk, yani komşusu çok olan birçok insan vardır.
Evet. Var.
Ama büyük şehirlerde artık bu iş biraz siteler, hani büyük evler, büyük siteler vesaire artık hayatımıza girdikten sonra çok fazla komşuculuk kalmadı. Yani ihtiyaç duyunca tabii olsa iyi olur mu? Olur.
Komşumuzdan bir
şeker,
bardak şeker istemeyelim mi? Bir yumurta istemeyelim mi?
Bir soğan. Evet, büyük şehirde komşuculuk artık çok yok. Olsa iyi olur. Olmayınca da ne yapalım? Çok da hani takılmıyoruz artık. Yapacak bir şey yok.
Annem beni küçükken bırakırdı ya sabah işe giderken.
Komşuya mı?
Komşuya bırakırdı. Hmm. Evet. Zeynep teyze beni burada dinliyorsan el salla.
Komşu teyze vardı ya.
Tabii tabii.
Komşu
Zeynep teyze, diye teyze bir vardı. Onun vardı. Oğulları vardı. Ertan Mertan. İkiz. Ertan Mertan abiler.
O nasıl isim onların, ya? Ertan Mertan ne?
Meral ablaları vardı. O da çok tatlı.
Şey gibi. Mertan böyle şey gibi değil mi? Hani bu da oldu işte Mertan olsun
ya,
adı
evet,
falan.
Ya evet. Yazık çocuğa çok yazık.
Nurdan Murdan falan.
Ertan Mertan.
Ezgi Mezgi.
Ertan Mertan abiler. Beni dinliyorsanız beni bulun.
Ezgi Mezgi.
Ya çok tatlı. Ezgi Mezgi yani. Bence gerçekten çok saçma olmuş. Neden böyle bir şey yapmışlar hiç bilmiyorum. Neyse, sağ ellerinde.
Ay, komşuculuk.
Komşuculuk deyince bak aklıma geldi birdenbire.
Bak işte komşuculuk olmayınca bunlar olmuyor. Bak böyle.
Tadı yok.
Tadı yok.
Evet. Sorular için teşekkür ederim. O zaman bir anket daha
yapalım. Çok teşekkür ederim.
Güzel oldu.
Evet, güzel oldu bence de. Güzel fikirler çıktı. Biz de böyle hızlıca hemen
cevaplamaya
çalıştık. Bazı konuları daha detaylı aslında açabiliriz.
Evet, isteyen varsa DM yollasın bize. Mesaj atsın.
DM yollasın.
DM yollasın ne ya?
DM yollayın. Ertan Mertan bizi.
Ertan Mertan beni bulsun. Ya çok tatlılardı ama ya. Gerçekten o kadar
Ezgi
tatlı
Mezgi.
Bir aileydi ki.
Peki hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.